Ünite 10. Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları. Dönem sonu sınavı 3 veya 4. Ünite ile ilgili önemli kavramlar. Özellikle tahkim konusuna dikkat edilmelidir. Örneğin aşağıdaki bilgiden sıkça soru gelmektedir. Tahkimin devlet yargısından farkları. Devlet yargısının bağımsız mahkeme ve hakimleri taraflarca seçilemez, tahkimde ise seçilebilir. Devlet yargısında hakim gücünü kanunlardan alır ve millet adına karar verir. Tahkimde ise hakimlerin kamusal bir sıfatı ve yetkisi yoktur. Yetki taraflar arasındaki sözleşmeden gelir. Devlet yargısında yargılama usulü taraflarca belirlenemez, tahkimde belirlenebilir. Devlet yargısında uygulanacak kurallar maddi hukuk açısından bellidir, hakimler buna uymak zorundadır. Tahkimde ise uygulanacak maddi hukuk kuralları taraflarca belirlenebilir ve hakemlerin tamamen hak ve nefasete göre karar vermesini kararlaştırabilirler. Genel olarak tahkim, tahkim kavramı. Özel hukukta ortaya çıkan uyuşmazlıklar kural olarak devlet yargısında yani bağımsız mahkemelerde çözümlenir. Ancak irade serbestliğinin geçerli olduğu özel hukuk alanında tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilecekleri konularda tahkimde bir uyuşmazlık çözüm yolu ortaya çıkmaktadır. Tahkim, taraflar arasında uyuşmazlığın hakemler tarafından çözülmesi için yapılan bir anlaşmadır. Tahkimde aşağıdaki sayılan özellikler onun bir yargılama faaliyeti olduğunu gösterir. Uyuşmazlığın hakemler tarafından çözülmesi, hakemlerin tarafsız yargılama yapmaları, tahkim sürecinin devlet tarafından denetlenmesi, hakem kararlarının mahkeme kararları gibi bağlayıcı olması, icra edilebilmesi ve kesin hüküm oluşturması. Tahkimin uygulama alanı ve konusu. Yabancılık unsuru taşımayan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklarda, yani milli iç tahkimde, hukuk muhakemeleri kanununun tahkimle ilgili hükümleri uygulanabilir. Yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği veya milletler arası tahkim kanunu hükümlerinin taraflarca veya hakem kurulunca seçildiği uyuşmazlıklar hakkında milletler arası tahkim kanunu uygulanır. Milletler arası tahkim kanununa göre aşağıdaki hallerden birinin varlığı halinde yabancılık unsurunun var olduğu ve uyuşmazlığın milletler arası nitelik kazandığı anlaşılır. Tahkim anlaşmasının taraflarının yerleşim yeri veya olağan oturma yerinin yahut iş yerlerinin ayrı devletlerde bulunması, tarafların yerleşim yerleri veya olağan oturma yerlerinin ya da iş yerlerinin tahkim anlaşmasında belirtilen veya bu anlaşmaya dayanarak tespit edilen hallerde tahkim yerinden veya asıl sözleşmeden doğan yükümlülüklerin önemli bir bölümünün ifa edileceği yerden veya uyuşmazlık konusunun en çok bağlantılı olduğu yerden başka bir devlette bulunması. Tahkim anlaşmasının dayanağı olan asıl sözleşmeye taraf olan şirket ortaklarından en az birinin yabancı sermayeye teşvik mevzuatına göre yabancı sermaye getirmiş olması veya bu sözleşmenin uygulanabilmesi için yurt dışında sermaye sağlanması amacıyla kredi veya güvence sözleşmeleri yapılmasının gerekli olması. Tahkim anlaşmasının dayanağını oluşturduğu asıl sözleşme veya hukuki ilişkinin bir ülkeden diğerine sermaye veya mal geçişinin gerçekleştirmesi. Tahkim ancak tarafların sulh yoluyla çözebilecekleri uyuşmazlıklarda yapılabilir. Örnek, satım veya eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar tahkime elverişli değildir. Kamu düzenine ilişkin konularda tahkim geçerli olmaz. Örnek, soy bağının tespitine ilişkin uyuşmazlıklarda tahkime gidilemez. Kural olarak tahkim sözleşmesinin geçerliliği asıl sözleşmeden bağımsızdır. Ancak asıl sözleşme veya tahkim sözleşmesinin kendisi ahlaka aykırılık gibi bir nedenle hükümsüzse tahkim de geçersiz hale gelir. 6100 sayılı HMK'da tahkime ilişkin hükümler Milletler Arası Tahkim Kanunu ve UNCITRAL model kanununa göre düzenlenmiştir. UNCITRAL, Birleşmiş Milletler Arası Ticaret Hukuku Komisyonu'nun kısaltılmasıdır. Bu kanun, Milletler Arası tahkim alanında devletleri örnek ve model oluşturur. Türk hukukunda tahkim konusunda HMK ve MTK'da bu kanunu örnek almıştır. Tahkim Sözleşmesi. Tahkim sözleşmesinin tanımı ve niteliği. HMK'ya göre tahkim sözleşmesi, tarafların sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yapılan anlaşmadır. Tahkim sözleşmesinin şekli. Bu sözleşme taraflar arasındaki bir sözleşmenin şartı veya ayrı bir sözleşme şeklinde yapılabilir. Bu sözleşme yazılı şekilde yapılmalıdır. Yazılılık geçerlilik şartı olmakla birlikte resmi şekil aranmamaktadır. Taraflarca imzalanmış yazılı belge, teati edilen mektup, telgraf, telex, fax veya elektronik ortamdaki ya da dava dilekçesinde yazılı bir tahkim sözleşmesinin varlığının iddiasına davalının cevap dilekçesinde itiraz etmemiş olması yazılı belge sayılır. Asıl sözleşmenin şartı olarak yapılmışsa, asıl sözleşme geçerli olmadığı için veya tahkim sözleşmesi henüz doğmamış bir uyuşmazlığa ilişkin olduğu gerekçesiyle itiraz edilemez. Tahkim sözleşmesi illaki uyuşmazlık doğmadan veya dava açılmadan önce yapılmak zorunda değildir. Taraflar sonradan da tahkime gitme konusunda anlaşabilirler. Yani dava açılması tahkime gidilmesine engel değildir. Tahkim sözleşmesinin etkisi. Tahkim sözleşmesi yapıldıktan sonra taraflardan birinin devlet yargısına, mahkemeye başvurma olasılığı ortadan kalkar. Aksi durumda diğer taraf tahkim itirazında bulunabilir. Tahkim itirazı bir ilk itirazdır ve haklı ise mahkeme davayı usulen reddeder. Mahkemede tahkim itirazının ileri sürülmesi hakemlerin tahkim yargılamasına başlamasına engel değildir. Hakem sözleşmesi ve hakemler. Hakem sözleşmesi, taraflarla hakemler arasında yapılan hakemlerin uyuşmazlığın çözümünü, tarafların da ücret ödemeyi taahhüt ettikleri hukuki açıdan borçlar hukukuna giren bir vekâlet sözleşmesidir. Hakem, görevini haklı bir nedene dayanmaksızın yerine getirmezse, tarafların bu nedenle uğradığı zararları gidermekle yükümlüdür. Hakemlerin seçimi. Taraflar hakem sayısını serbestçe belirleyebilirler, ancak birden fazla hakem belirlenecekse bu sayı tek olmalıdır. Taraflar hakem sayısı belirlememişlerse 3 hakem seçilir. Taraflar hakem seçerken de serbesttirler, ancak seçmemişlerse hakem seçim yöntemi şu şekildedir. Sadece gerçek kişiler hakem seçilir. Tek hakeme karar verilmiş, ancak kim olacağı seçilmemişse talep üzerine mahkemece seçilir. 3 hakem seçilecekse taraflardan her biri bir hakem seçer, belirlenen hakemler de 3. hakemi seçer. Taraflardan biri diğer tarafın talebinin kendisine ulaşmasından itibaren 1 ay içinde hakemini seçmezse veya seçilen hakemler seçilmelerinden itibaren 1 ay içinde 3. hakemi seçmezlerse taraflardan birinin talebiyle hakem mahkemece seçilir. Hakem heyetinin başkanı tarafından seçtiği hakemlerin seçtiği 3. hakemdir. Sayı daha çok ise yine aynı usul uygulanır. Hakem birden fazla ise işlerinden biri en az 5 yıllık kıdeme sahip hukukçu olmalıdır. Mahkemenin hakem seçim kararına karşı kanun yoluna gidilemez. Hakemlerin tarafsızlığı ve görevlerinin sona ermesi. Hakemler HMK'na göre kural olarak hakimler hakkındaki yasaklılık ve res sebeplerine dayanılarak reddedilebilir. Yukarıda belirtilen genel res sebeplerinin yanında hakemler taraflarınca karşılaştırılan nitelikte değilse veya tarafların öngördükleri tarafların öğrendikleri bir res sebebine dayanılarak reddedilebilir. Hakem, görevi kabul etmeden önce tarafsızlığına veya bağımsızlığına gölge düşürecek bir durum varsa taraflara bildirmelidir. Taraflar, hakemin reddi usulünü serbestçe belirleyebilirler. Bu yönde anlaşma yapılmamışsa, taraf res sebebini öğrendiği andan 2 hafta içinde karşı tarafa yazılı olarak red talebini bildirmelidir. Karşı taraf talebi kabul ederse veya hakem kendiliğinden çekilirse hakem yargılamaya devam etmez. Karşı taraf red talebini kabul etmez veya hakem kendisi çekilmezse kararı hakem kurulu verir. Hakem kurulu kararına karşı 1 ay içinde mahkemeye başvurulabilir. Birden fazla hakemin veya tümünün reddi durumunda ise red talebi mahkemeye yapılır. Mahkeme red talebinin onaylarsa tahkim sona erer. Ancak tahkim sözleşmesinde hakemler isimleriyle belirlenmişlerse tahkim sona ermez, yeniden hakem seçilir. Mahkemenin hakemlerin reddi kararına karşı kanun yoluna başvurulamaz. Tahkimde yargılama usulü. Tahkimde yargılama usulü taraflarca veya onlar belirlememişse hakemlerce HMK'nın tahkime ilişkin emredici hükümlerine aykırı olmamak şartıyla serbestçe belirlenebilir. Tahkim sözleşmesinin etkisi. Tahkim yeri taraflarca veya onlar belirlememişlerse hakemlerce serbestçe belirlenebilir. Hakemler önceden taraflara bildirmek şartıyla keşif, toplantı ve benzeri yargılama işlemleri yapabilir. Tahkim süresi. Taraflarca serbestçe belirlenebilir. Taraflar bunu belirlememişlerse, bir hakem varsa, onun seçildiği tarihten birden fazla hakem varsa, kurulun ilk toplantı tutanağını düzenlediği tarihten itibaren bir yıl içinde esas hakkında karar verilir. Bu süre mahkemeye başvurması halinde uzatılabilir. Mahkeme kararına karşı kanun yoluna başvurulamaz. Tahkim davasının açılması, dilekçenin sunulması ve yargılama. Tahkim davasının hangi tarihte açılmış sayılacağını taraflar serbestçe belirleyebilir, ancak belirlenmemişse HMK'ya göre taraflardan biri hakemlerin seçimi için mahkemeye başvurmuşsa bu başvuru tarihinde. Taraflar arasındaki sözleşmeye göre hakemler taraflar dışından belirlenecekse belirleyecek olana başvuru tarihinde, taraflar arasındaki sözleşmeye göre hakemi taraflar belirleyeceklerse davacının hakemini seçip diğer tarafa bildirdiği tarihte. Tahkim sözleşmesinde hakemler ad soyadları ile belirtilmişlerse, uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözülmesi talebinin karşı tarafça alındığı tarihte dava açılmış sayılır. Taraflarca veya belirlenmemişse hakemlerce, belirlenen süre içinde davacı aşağıdakileri hakem kuruluna sunmalıdır. Tahkim sözleşmesini, şartını, esas sözleşmeyi, davasını dayandırdığı vakıaları ve talep sonucunu, delilleri. Aynı şekilde davalı da savunmasını ve delilleri cevap dilekçesiyle hakeme veya hakem kuruluna sunmalıdır. Davacı için dilekçe süresinde verilmezse, dilekçe usulü uygun değilse, eksiklikler hakemlerce verilen sürede tamamlanmazsa tahkim yargılamasına son verilir. Ancak davalı cevap dilekçesi vermezse tahkim yargılamasına son verilmez, çünkü davacının iddialarının ikrar edildiği veya davanın kabul edildiği varsayılır. Cevap dilekçesini veren davalı hakem veya hakem yetkisiz olduğunu düşünüyorsa dilekçesinde belirtmelidir. Bu durumda hakemler yetkisizlik itirazını ön sorun olarak incelerler. Yetkili oldukları kararını verirlerse yargılamaya devam edilir. Dilekçelerin verilmesinden sonra tahkikata girişilir. Yargılama duruşmalı veya dosya üzerinden yapılabilir. Önceden kararlaştırılmamışsa taraflar tahkikat bitene kadar iddia ve savunmalarını değiştirebilir veya genişletebilirler. Tahkim yargılamasında geçici hukuki korumalar. Taraflar aksini kararlaştırmamışlarsa tahkim yargılamasından da ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delil tespiti kararı verilebilir. Talep üzerine gerekli ise teminat şartıyla ihtiyati tedbir kararı verilebilir. Ancak karşı tarafın rızası olmaz ise bu tedbir zorla yerine getirilemez. Bu nedenle mahkemeden yardım gerekebilir. İcra ilk böyle sağlanabilir. Tahkim yargılaması henüz başlamadan ihtiyati tedbir veya delil tespitine ihtiyaç varsa doğrudan mahkemeye başvurabilir. Taraflardan biri eğer bu şekilde mahkemeden ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı almışsa 2 hafta içinde tahkim davasını açmalıdır. Aksi durumda koruma kararları kendiliğinden kalkar. Tahkim yargılamasına başlanmadan önce mahkemeden ihtiyati tedbir kararı alınmışsa tahkim yargılamasına başladığında hakemler bu kararı kaldırabilir veya içeriğini değiştirebilirler. Tahkim yargılamasının sona ermesi. Hakem veya hakem kurulunun kararı ile tek hakim varsa karar karşı tarafa bildirilerek kurul halinde ise oy çokluğu ile karar verilebilir. Hakemler kararı taraflara kararlaştırılmamışsa hakkaniyet ve nesabet kurallarına göre veya dostane şekilde çözebilirler. Diğer şekillerde tarafların sulh olması, davacı davasını geri alırsa davalının rızası şartıyla, hakem veya hakem kurulu başka bir sebebe yargılamanın sürdürülmesini gereksiz veya imkansız bulursa, taraflar kararın oy birliğiyle verilmesini kararlaştırmış olmalarına rağmen oy birliğiyle karar verilemezse, yargılama giderleri için gerekli avans yatırılmazsa. Hakem kararlarına karşı başvuru yolları. Hakem kararlarının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması. Kararda hesap, yazı ve benzer maddi hatalar varsa taraflar 2 hafta içinde karşı tarafa bilgi vermek kaydıyla hakem veya hakem kuruluna başvurarak hatanın düzeltilmesini talep edebilirler. Ya da hakemler resmen kararın üzerinden 2 hafta içinde düzeltme yapabilirler. Karardaki belirsizlik, çelişki hali de Yine taraflarca 2 hafta içinde hakeme başvurularak tavsiye ettirilebilir. Tahkim yargılamasında ileri sürülmesine rağmen karara bağlanmamış bir konu varsa kararın taraflara tebliğinden itibaren 1 ay içinde karşı tarafa bilgi vermek şartıyla hakemlerce tamamlayıcı karar verilmesi istenebilir. Hakemler bunu aynı sürede re'sen de yapabilir. İptal davası. Hakem kararlarının iptal sebepleri HMK'da tahdidi olarak sayılmıştır. 1. Taraflardan birinin ehliyetsiz olması veya sözleşmenin geçersiz olması. 2. Hakem veya hakem kurulunun seçiminde usule uyulmaması. 3. Kararın tahkim süresi içinde belirlenmesi. 4. Hakemlerin yetkisiz olduğuna karar verilmesi. Tahkim yargılamasının sözleşmedeki usule veya yoksa hukuki usule uygun yürütülmemesi ve bu durumun kararın esasını etkilemesi. Tarafların eşitliği ve hukuki dinlenme hakkına uyulmaması. Karara konu uyuşmazlığın Türk hukukuna göre tahkime elverişli olmaması, kararın kamu düzenine aykırı olması, dava tahkim yerinde bulunan BAM'da açılır. BAM bu davayı öncelikle ve ibedi görür. Dava bildirildiği tarihten itibaren 1 ay içinde açılmalıdır. İptal kararı kural olarak hakem kararının icrasını durdurmaz. Ancak gerekli ise teminat karşılığında icrasını durdurma kararı verilebilir. BAM bunu kural olarak dosya üzerinden inceler, gerekiyorsa duruşmaya da karar verir. BAM'ın verdiği karar temyiz edilebilir. BAM davayı kabul ederse hakemler ve tahkim süresi yeniden belirlenir, eski hakemlerde belirlenebilir. Yargılamanın iadesi. Yargılamanın iadesine ilişkin hükümler uygun düştüğü ölçüde tahkim yargılamasına da uygulanır, ancak daha sınırlıdır. Vekil veya temsilci olmayan kişilerin huzurunda karar verilmesi, ifadesi kararı esas alınan tanığın sonradan yalan tanıklık yaptığının tespiti, bilirkişi veya tercümanlı hükme esas konu hakkındaki gerçeğe aykırı beyanı, lehine karar verilen tarafın kararı esas alınan yemini yalan yere ettiğinin ikrar veya yazılı delille tespiti, lehine karar verilen tarafın kararı etkileyen hilesinin varlığı, bir davanın hükmü kesinleşmesi sonrası konusu ve sebebi aynı olan ikinci davada öncekine aykırı hüküm verilmesi ve kesinleşmesi. Kararın insan hakları ve ana hürriyetleri korumaya dair sözleşmenin veya ek protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararı ile tespiti. Dava tahkim yeri BAM'da görülür. BAM yargılamanın iadesi talebini kabul ederse hakem kararını iptal eder ve uyuşmazlığı yeniden bir karar verilebilmesi için yani bir hakem veya hakem kuruluna gönderir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları. Devlet yargısı ve tahkimde yargılama yapılarak uyuşmazlık çözülür. Oysa diğer uyuşmazlık çözüm yolunda yargılama yapılmadan uyuşmazlık çözülebilir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının varlığı elbette ki devlet yargısını ortadan kaldırmaz veya devlet yargısına başvurmasını engellemez. Her uyuşmazlık tıpkı tahkimde olduğu gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yolu ile çözülmez. Örneğin soy bağının tespiti. Bu çözüm yolları ancak irade serbestliğinin olduğu, tarafların serbestçe tasarrufta bulunabilecekleri konularda mümkündür. Bu çözüm yollarının başlıca faydaları, uyuşmazlığın basit, ucuz, hızlı çözülmesi, uyuşmazlığın derinleşmeden barışçıl yolla çözülmesi, uyuşmazlığın çatışmacı bir yöntem yerine menfaatleri dengeleyici bir yolla çözülmesi, istenmeyen kararlarla karşılaşma riskinin önlenmesi, aleniyet ilkesine uyma zorunluluğunun olmaması, hukuki ilişkinin bozulmadan ileriye dönük değiştirme, dönüştürme faydaları vardır. Bu çözüm yöntemlerinin başlıcaları kısa duruşma, mahkeme öncesi müzakere, hakem bilir kişiden yararlanılması, uzlaştırma, arabuluculuk en çok tercih edilen. Türk hukukunda arabuluculukla ilgili hukuki düzenleme henüz yoktur, ancak arabuluculuk mümkündür. Arabuluculuk, bağlayıcı karar verme yetkisi olmayan, tarafsız ve güvenilir bir üçüncü kişi yardımıyla tarafların tercih edebilecekleri çeşitli yöntemlerden yararlanarak menfaatleri esas alarak bir uyuşmazlığın çözülmesi faaliyetidir. Arabulucu uyuşmazlığı çözmez, taraflara iletişim kurabilecekleri bir ortam sağlar, tarafsızca çözüm önerileri sunar, çözüm dayatmaz. Türk hukukunda pozitif hukukta var olan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri de avukatlar için avukatlık kanununda vardır. Avukatlar tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilecekleri konularda dava açılmadan veya dava açılıp da duruşma başlamadan önce müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilirler. Anlaşılırsa Avukatlar ve müvekkiller arasında bir uzlaşma tutanağı düzenlenir ve içinde uzlaşma konusu, yeri, tarihi ve karşılıklı yerine getirilecek hususlar belirtilirse, icra ve iflas kanunu kapsamında ilan niteliğinde belge sayılırlar. Türk hukukundaki diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yolu, tüketici sorunları hakem heyetiyle ilgilidir. Belirli bir parasal sınırın altındaki tüketici uyuşmazlıklarında tüketicinin korunması hakkında kanuna göre bu heyet karar verebilir. Zira belli bir parasal sınırın altındaki uyuşmazlıklar için mahkemede dava açılamayacağından bu hakem heyetine başvuru zorunludur. Heyetin verdiği karar taraflar için bağlayıcıdır. Ayrıca bu karar ilk hükmünce cebri icra ile yerine getirilebilir. Hakem heyeti kararlarına karşı 15 gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edilebilir. Heyetin kararı kural olarak icraidir. İstisnai olarak gerekli görülürse teminat karşılığı durdurulabilir. İtiraz üzerine mahkemenin kararı kesindir. Tüketici sorunları hakem heyeti 5 üyeden oluşur. Sanayi ve Ticaret İl Müdürü veya görevlendireceği memur başkanlığı yürütür. Konunun uzmanı bir belediye personeli, baronun görevlendireceği bir avukat, Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkar Odası'nın görevlendireceği bir üye. Tüketici örgütlerinin seçecekleri bir üye. 1. Aşağıdakilerden hangisi tahkimin devlet yargısından farklarından biri değildir? A. Yargılamayı yürütecek ve uyuşmazlık hakkında karar verecek kişilerin taraflarca seçilebilmesi. B. Tahkim yargılamasını yürütecek hakemlerin uyuşmazlığı çözme yetkisinin dayanağının tarafların iradesi olması. C. Yargılama usulünün taraflarca belirlenmesi. D. Uyuşmazlık hakkında yargılama yapacak olan hakemlerin tamamen hak ve nesafete göre karar vermelerinin taraflarca kararlaştırılabilecek olması. E. Tahkim yargılamasında verilen kararların kesin hüküm oluşturması. Çözüm. Tahkim yargılamasında verilen hakem kararları taraflar bakımından bağlayıcıdır ve kesin hüküm teşkil eder. Aynı özellik devlet yargısında da söz konusu olduğundan bir fark değil, bilakis benzerliktir. Yanıt E'dir. Tahkim yargılamasında verilen kararların kesin hüküm oluşturması. 2. Aşağıdaki uyuşmazlıklarda hangisi tahkim yoluyla çözülebilir? A. Taşınmaz mal üzerinde aynı hak değişikliğine yol açan uyuşmazlıklar. B. Taşınmaz mala ilişkin kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar. C. Soy bağının tespitine ilişkin uyuşmazlıklar. D. Boşanma davası. E. İflas davası. Çözüm. Taşınmaz malı ilişkin kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği haklara ilişkindir ve taşınmaz malda aynı hak değişikliğine yol açmayacağından tahkimin konusu olabilir. Yanıt B. Taşınmaz mala ilişkin kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar. 3. Tahkim sözleşmesine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Konusu belirli olmak kaydıyla uyuşmazlığın bir kısmı içinde tahkim sözleşmesi yapılabilir. B. Tahkim sözleşmesi mevcut veya ileride doğması muhtemel uyuşmazlıklar için yapılabilir. C. Tahkimin konusu yalnızca sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar olabilir. D. Tahkim sözleşmesinde uyuşmazlığın hakemler tarafından çözülmesi amaçlanır. E. Tahkim sözleşmesi ancak her iki tarafında istemesi ve iradelerin uyuşması halinde geçerli olabilir. Çözüm. Tahkim sadece sözleşmeden değil, aynı zamanda sözleşme dışı hukuki ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda da olabilir. Yanıt C. Tahkimin konusu yalnızca sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar olabilir. 4. Tahkim sözleşmesinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Usul hukuku sözleşmesi. B. Borçlar hukuku sözleşmesi. C. Ticaret hukuku sözleşmesi. D. Maddi hukuk sözleşmesi. E. Maddi hukuk ve usul hukuku karakterli sözleşme. Çözüm. Tahkim sözleşmesi etkilerini usul hukuku alanında gösterdiğinden bir usul hukuku sözleşmesidir. Zira tahkim bir uyuşmazlığın çözümü için yapılır, tahkim davasının açılması, delillerin gösterilmesi ve hakem kararlarına karşı belirli hukuki çarelere başvurulabilmesi gibi konularda tahkim sözleşmesinin usul hukukuna ait olduğunu gösterir. Yanıt A. Usul hukuku sözleşmesi. 5. 1. Uyuşmazlık doğmadan önce, 2. Uyuşmazlık doğduktan sonra, 3. Dava açıldıktan sonra. Tahkim sözleşmesi yukarıda belirtilen zaman dilimlerinden hangisi veya hangilerinde yapılabilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Çözüm. Tahkim sözleşmesi uyuşmazlık doğmadan önce yapılabileceği gibi uyuşmazlık doğduktan sonra ve hatta dava açıldıktan sonra dahi yapılabilir. Yanıt E. 2 ve 3. 6. Uyuşmazlığın taraflarından biri tahkim sözleşmesine rağmen devlet mahkemelerinde dava açarsa diğer taraf tahkim itirazını mahkemede hangi süre içinde ileri sürebilir? A. Esasa cevap süresi sona erinceye kadar. B. Ön inceleme aşaması sona erinceye kadar. C. Tahkikat sona erinceye kadar. D. Dava sona erinceye kadar. E. Mahkemenin kararı kesinleşinceye kadar. Çözüm. Tahkim itirazı bir ilk itiraz olduğundan ancak esasa cevap süresi içinde ileri sürülebilir. Yanıt A. Esasa cevap süresi sona erinceye kadar. 7. Uyuşmazlığın taraflarından biri tahkim sözleşmesine rağmen mahkemede dava açar ve diğer taraf süresi içinde geçerli bir tahkim itirazında bulunursa mahkeme nasıl karar vermelidir? A. Davanın açılmamış sayılmasına karar vermelidir. B. Davanın esastan reddine karar vermelidir. C. Yetkisizlik ve gönderme kararı vermelidir. D. Dosyanın işlemden kaldırılmasına karar vermelidir. E. Davanın usulden reddine karar vermelidir. Çözüm. Tahkim itirazı geçerli ise mahkeme davayı görmeye devam edemeyeceğinden davayı usulden reddeder. Yanıt E. Davanın usulden reddine karar vermelidir. 8. Taraflar tahkim sözleşmesinde tahkim yerini kararlaştırmamışlarsa tahkim yeri aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? A. Davanın esasına bakmakla görevli ve yetkili ilk derece mahkemesi. B. Hakim veya hakem kurulu. C. Bölge adliye mahkemesi. D. Ticaret mahkemesi. E. Adalet Bakanlığı. Çözüm. Taraflar tahkim yerini belirlememişse tahkim yeri hakim veya hakem kurulunca olayın özelliklerine göre belirlenir. Yanıt B. Hakim veya hakem kurulu. 9. Tahkime konu bir uyuşmazlıkta tahkim yargılaması başlamadan önce ihtiyati tedbire veya delil tespitine ihtiyaç duyulursa geçici hukuki koruma talebi aşağıdakilerden hangisine yöneltilmelidir? A. Mahkemeye, B. Hakem veya hakem kuruluna, C. Adalet Bakanlığına, D. Adli Yargı Adalet Komisyonu'na, E. Uyuşmazlığın diğer tarafına. Çözüm. Bu durumda tahkim yargılaması henüz başlamadığından, göreve başlamayan hakem veya hakem kurulundan geçici hukuki korunma talebinde bulunmak mümkün değildir. Böyle bir durumda gecikmesinde zarar umulan hallerde mahkemeden talepte bulunulmalıdır. Yanıt A. Mahkemeye. 10. Aşağıdakilerden hangisi hakem veya hakem kurul kararlarına karşı iptal davası açılabilmesine olanak sağlayan iptal sebeplerinden biri değildir? A. Tahkim sözleşmesinin geçersiz olması. B. Hakem veya hakem kurulunun seçiminde tahkim sözleşmesinde öngörülen usule uyulmaması. C. Uyuşmazlığın tahkime elverişli olması. D. Hakem veya hakem kurulu kararının kamu düzenine aykırı olması. E. Hakem veya hakem kurulunun delilleri eksik veya yanlış değerlendirmiş olması. Çözüm. Hakem veya hakem kurulu kararlarına karşı iptal davası açılabilmesi için gerekli sebepler hukuk muhakemeleri kanununda tahdidi olarak sayılmıştır. Kanunda sayılanlar dışında başka sebeplerle iptal davası açılamaz. Yanıt E. Hakem veya hakem kurulunun delilleri eksik veya yanlış değerlendirmiş olması. 11. Hakem kararı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Kanunda hakem kararının şekline ilişkin bir kural öngörülmemiştir. B. Hakem kararında gerekçe bulunması zorunlu unsurlardan biri değildir. C. Hakemler kendilerine açıkça yetki verilmiş olmasa bile uyuşmazlık kapsamındaki her konuda karar verebilir. D. Hakemler kararlarını oy çokluğu ile verirler. E. Hakem kararı tahkim süresi sona erdikten sonra da verilebilir. Çözüm. Hakemler kararlarını oy çokluğu ile verirler. Yanıt D. Hakemler kararlarını oy çokluğu ile verirler. 12. Hakem kararlarına karşı temyiz süresi kaç gündür? A. 3, B. 7, C. 10, D. 15, E. 30. Çözüm. Hakem kararlarına karşı temyiz süresi 15 gündür. Yanıt D. 15 gün. 13. Doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir uyuşmazlığın tarafları ile hakemler arasında yapılan hakemlerin uyuşmazlığının çözümünü tarafların ise bunun karşılığında belirli bir ücret ödemeyi taahhüt ettikleri işlem aşağıdakilerden hangisidir? A. Hakem bilirkişi sözleşmesi, B. delil sözleşmesi, C. hakem sözleşmesi, D. tahkim sözleşmesi, E. suç sözleşmesi. Çözüm, hakemlerle taraflar arasında yapılan sözleşme hakem sözleşmesidir. Yanıt C. Hakem sözleşmesi. 14. Tahkime konu uyuşmazlıklarında taraflar ile hakemler arasında yapılan sözleşme hangisidir? A. Bilirkişi sözleşmesi, B. hakem sözleşmesi, C. istisna sözleşmesi, D. vesayet sözleşmesi, E. velayet sözleşmesi. Çözüm, Hakem sözleşmesinin tanımı verilmiştir. Yanıt B. Hakem sözleşmesi. 15. Özel hukuka ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde tahkim yönetiminde sorunu çözmeye yetkili kişi kimdir? A. Uzman, B. Vasi, C. Temsilci, D. Hakem, E. Bilirkişi. Çözüm, hakem tanımlanmıştır. Yanıt D. Hakem. 16. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun tahkimle ilgili hükümlerinin uygulanabilmesi için aranan şart aşağıdakilerden hangisidir? A. Yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklar. B. Yabancılık unsuru taşıyan bütün uyuşmazlıklar. C. Yabancılık unsuru taşımayan bütün uyuşmazlıklar. D. Yabancılık unsuru taşımayan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklar. E. Yabancılık unsuruna bakılmaksızın tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği bütün uyuşmazlıklar. Yanıt D. Yabancılık unsuru taşımayan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklar. 17. Soy bağının tespitine ilişkin uyuşmazlıklar bakımından tahkime gidilebilmesinin şartı aşağıdakilerden hangisidir? A. Tahkime gidilemez. B. Yabancılık unsuru taşıması durumunda gidilebilir. C. Yabancılık unsuru taşıması ve tahkim yerinin Türkiye olması şartıyla gidilebilir. D. Yabancılık unsuru taşımaması ve tahkim yerinin Türkiye olması şartıyla gidilebilir. E. Yabancılık unsuruna bakılmaksızın tahkim yeri Türkiye ise gidilebilir. Yanıt A. Tahkime gidilemez. 18. Tahkim sözleşmesinin şekline ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Mutlaka ayrı bir sözleşme olarak yapılmalıdır. B. Yazılı şekilde yapılmalıdır. C. Asıl sözleşmenin şartı olarak yapılmışsa asıl sözleşme geçerli olmadığı için tahkim sözleşmesine itiraz edilemez. D. Dava açılmış olması tahkime gidilmesine engel değildir. E. Resmi şekil şartı aranmamaktadır. Yanıt A. Mutlaka ayrı bir sözleşme olarak yapılmalıdır. 19. Tahkim yargılamasında hakemlerin seçilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Hakem sayısı serbestçe belirlenebilir. B. Taraflar hakem sayısı belirlememişlerse 3 hakem seçilmiş sayılır. C. 4 hakem seçilmesi mümkündür. D. Birden fazla hakem seçilecekse bu sayının tek olması gerekir. E. Taraflar hakem seçerken kural olarak serbesttirler. Yanıt C. 4 hakem seçilmesi mümkündür. 20. Aşağıdakilerden hangisi süresi içerisinde hakem kuruluna verilmesi gereken belgeler arasında değildir? A. Tahkim sözleşmesi veya tahkim şartı. B. Esas sözleşme. C. Davanın dayanağı, vakalar ve talep sonucu. D. Deliller. E. Tahkime izin verildiğine dair ilan. Yanıt E. Tahkime izin verildiğine dair ilan. Dönem sonu deneme sınavı 1. 1. Aşağıdakilerden hangisi anayasada düzenlenen yüksek mahkemelerden biri değildir? A. Yargıtay, B. Danıştay, C. Anayasa Mahkemesi, D. Bölge Adliye Mahkemesi, E. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi. Yanıt D. Bölge Adliye Mahkemesi. 2. Hakimin davaya bakmasının yasak olduğu hallerde taraflar, hakimin yasaklık sebeplerini ne zamana kadar ileri sürebilirler? A. Ön inceleme sona erinceye kadar. B. Tahkikat sona erinceye kadar. C. Davaya cevap süresi içinde. D. İlk duruşmaya kadar. E. Yargılamanın her aşamasında. Yanıt E. Yargılamanın her aşamasında. 3. Yetki sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Yetki sözleşmesini sadece tacirler ve kamu tüzel kişileri yapabilir. B. Taraflar üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri konular hakkında yetki sözleşmesi yapabilirler. C. Yetki sözleşmesinin yazılı olarak yapılması yalnızca bir ispat şartıdır. D. Yetki sözleşmesiyle yetkili kılınan mahkeme veya mahkemeleri belirli olması ve sözleşmede açıkça gösterilmesi bir geçerlilik şartıdır. E. Yetki sözleşmesi ayrı bir sözleşme olarak yapılabileceği gibi uyuşmazlık konusu hukuki ilişkiyi düzenleyen asıl sözleşmenin bir şartı olarak da yapılabilir. Yanıt C. Yetki sözleşmesinin yazılı olarak yapılması yalnızca bir ispat şartıdır. 4. Dava ehliyeti bulunmayan bir küçük veya kısıtlı tarafından dava açılması halinde mahkemenin öncelikle yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A. Davayı dava şartı yokluğundan usulden reddetmelidir. B. Dava dilekçesini reddetmelidir. C. Davanın açılmamış sayılmasına karar vermelidir. D. Davanın esastan reddine karar vermelidir. E. Dava açan kişinin kanuni temsilcisine davaya onay verebilmesi için uygun bir süre vermelidir. Yanıt E. Dava açan kişinin kanuni temsilcisine davaya onay verebilmesi için uygun bir süre vermelidir. 5. Aşağıdakilerden hangisi ilk itirazdır? A. Aynı davanın daha önceden açılmış ve halen görülmekte olduğu itirazı. B. Aynı davanın daha önceden kesin hükme bağlanmış olduğu itirazı. C. Teminat gösterilmesine ilişkin ara kararının gereğinin yerine getirilmediği itirazı, D. uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi gerektiği itirazı, E. yargı yolunun caiz olmadığı itirazı. Yanıt D. uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi gerektiği itirazı. 6. Dava dilekçesinin tebliği üzerine davalının süresi içinde cevap dilekçesi vermesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A. Dava bakımından iddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağının başlaması. B. Davacının talep ettiği hak bakımından zaman aşımı süresinin kesilmesi. C. Davalının davacının iddialarını ikrar etmiş sayılması. D. Davalının davacının iddialarını inkar etmiş sayılması. E. Henüz cevap süresi dolmamış olsa dahi davalının cevap dilekçesinde belirtmediği ilk itirazlarını ileri süremeyecek olması. Yanıt E. Henüz cevap süresi dolmamış olsa da davalının cevap dilekçesinde belirtmediği ilk itirazlarını ileri süremeyecek olması. 7. İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi kapsamındaki bir işlemin yapılmasına karşı tarafın açık muvafakatinin sağlanamadığı durumlarda başvurması gereken hukuki yol aşağıdakilerden hangisidir? A. Eski hali iade. B. İsticvap. C. İslah. D. Yargılamanın iadesi. E. Davanın geri alınması. Yanıt C. İslah. 8. Davayı geri alma yasağı hangi andan itibaren başlar? A. Dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesiyle. B. Davanın açılmasıyla. C. Davacının cevap dilekçesini vermesiyle. D. Ön inceleme duruşmasının tamamlanmasıyla. E. Davanın ikinci cevap dilekçesini vermesiyle. Yanıt B. Davanın açılmasıyla. 9. Mahkemeci dava sonunda sadece hüküm sonucunun tefhim edildiği hallerde gerekçeli karar tefhim tarihine itibaren hangi süre içinde yazılır? A. 10 gün, B. 1 hafta, C. 2 hafta, D. 3 hafta, E. 1 ay. Yanıt E. 1 ay. 10. Delillerin mahkemeye bildirilmesi ve sunulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Taraflar kanunda belirtilen süre ve usulü uygun olmak kaydıyla ispat hakkına sahiptir. B. Taraflar hangi delili, hangi vakanın ispatı için gösterdiklerini açıkça belirtmelidirler. C. Bir delilin sonradan ileri sürülmesi yargılamayı geciktirme amacı taşımıyorsa mahkeme o delilin sonradan gösterilmesine izin verebilir. D. Hakim kural olarak takdiri delilleri kendiliğinden toplar. E. Bir delilin sonradan ileri sürülmesi ilgili tarafın kusurundan kaynaklanmıyorsa mahkeme o delilin sonradan gösterilmesine izin verebilir. Yanıt D. Hakim kural olarak takdiri delilleri kendiliğinden toplar. 11. Aşağıdakilerden hangisi bir delil değildir? A. Keşif. B. İsticbab. C. Bilirkişi raporu. D. Tanık beyanı. E. Belge. Yanıt B. İsticbab. 12. Aşağıdakilerden hangisi mutlak istinaf sebeplerinden biri değildir? A. İlk derece mahkemesinde delillerin yanlış değerlendirilmesi. B. Görevsiz mahkeme tarafından karar verilmiş olması. C. Haklı ret istemine rağmen reddedilen hakim tarafından karar verilmiş olması. D. Davacının dava açmakta hukuki yararının bulunmaması. E. Davaya vekalet ehliyeti bulunmayan temsilci huzurunda karar verilmiş olması. Yanıt A. İlk derece mahkemesince delillerin yanlış değerlendirilmesi. 13. Kural olarak yargılamanın iadesi yoluna başvuru süresi aşağıdakilerden hangisidir? A. 1 ay, B. 2 ay, C. 3 ay, D. 6 ay, E. 1 yıl. Yanıt C. 3 ay. 14. Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamasından sonraki dönemde uygulanacak temyiz hükümleri bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Temyiz yoluna başvurulması kural olarak ilk derece veya bölge adliye mahkemesi hükmünün icrasını durdurmaz. B. Yargıtay kural olarak taraflarca ileri sürülen temyiz sebepleriyle sınırlı olarak temyiz incelemesi yapabilir. C. Yargıtay kural olarak temyiz incelemesi sonunda davanın esası hakkında karar veremez. D. Temyiz incelemesi kural olarak dosya üzerinden yapılır. E. Temyize başvuru hakkından feragatin sonuç doğurabilmesi için karşı tarafın veya mahkemenin rızası aranmaz. Yanıt B. Yargıtay kural olarak taraflarca ileri sürülen temyiz sebepleriyle sınırlı olarak temyiz incelemesi yapabilir. 15. Haksız ihtiyati tedbir nedeniyle açılacak tazminat davalarında zaman aşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir? A. 3 ay, B. 6 ay, C. 1 yıl, D. 2 yıl, E. 3 yıl. Yanıt C. 1 yıl. 16. İhtiyati tedbir kararına itiraz üzerine açılan duruşmaya her iki tarafında herhangi bir mazeret beyan etmeksizin katılmaması durumunda mahkeme ne şekilde işlem yapar? A. Dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir. B. Dosya üzerinden inceleme yaparak kararını verir. C'ye duruşmayı bir defaya mahsus olmak üzere bir başka güne erteler. D ihtiyati tedbir kararına itirazın yapılmamış sayılmasına karar verir. E her halükarda ihtiyati tedbir kararına itirazın reddine karar verir. Yanıt B. Dosya üzerinden inceleme yaparak kararını verir. 17. Haksız ihtiyati tedbir nedeniyle tazminat davası aşağıdaki mahkemelerden hangisinde açılır? A. Esas hakkındaki davanın karara bağlandığı mahkeme. B. Asliye Hukuk Mahkemesi. C. Bölge Adliye Mahkemesi. D. Sulh Hukuk Mahkemesi. E. Yargıtay. Yanıt A. Esas hakkındaki davanın karara bağlandığı mahkeme. 18. Aşağıdaki uyuşmazlıklardan hangisi tahkim yoluyla çözülemez? A. Taşınmaz bir mal üzerinde aynı hak değişikliğine yol açan uyuşmazlıklar. B. Satım sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar. C. Eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar. D. Kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar. E. Haksız fiilden kaynaklanan uyuşmazlıklar. Yanıt A. Taşınmaz bir mal üzerinde aynı hak değişikliğine yol açan uyuşmazlıklar. 19. Tahkim yargılamasında hakemin veya hakemler kurulunun tahkim süresi içinde karar vermemesi halinde karar aleyhine olan tarafın başvurabileceği yol aşağıdakilerden hangisidir? A. Hakem kararını temyiz etmek. B. Hakem kararının tavzihini talep etmek. C. Hakem kararının düzeltilmesini talep etmek. D. Hakem kararına karşı iptal davası açmak. E. Yargılamanın iadesi davası açmak. Yanıt D. Hakem kararına karşı iptal davası açmak. 20. Tahkimde hakem seçimi ve belirlenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Gerçek ve tüzel kişiler hakem olarak seçilebilir. B. Hakemlerin sayısı taraflarca kararlaştırılmamışsa 3 hakem seçilir. C. Taraflar hakemlerin hangi usulle seçileceğini belirleyebilir. D. Taraflar birden fazla hakem görevlendireceklerse hakemlerin toplamı tek sayı olmalıdır. E. Taraflar tek hakem seçilmesine karar vermiş ancak kimin hakem olacağı konusunda anlaşamamışlarsa hakem taraflardan birinin talebiyle mahkeme tarafından seçilir. Yanıt A. Gerçek ve tüzel kişiler hakem olarak seçilebilir. Dönem sonu deneme sınavı 2. 1. Adli yargı kurulunda ilk derece mahkemelerince verilen kararların hem hukuk hem de vaka açısından doğruluk denetiminin yapıldığı mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? A. Yargıtay, B. Sayıştay, C. Bölge Adliye Mahkemesi, D. Anayasa Mahkemesi, E. Danıştay. Yanıt C. Bölge Adliye Mahkemesi. 2. Bir mahkemede hakim tarafından yapılan yargılama ile ilgili işlemlerin resmi tanığı durumunda olduğu söylenebilecek yargı görevlisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Yazı İşleri Müdürü, B. Mübaşir, C. Yazı İşleri Memuru, D. Zabıt Katibi, E. Avukat. Yanıt D. Zabıt Katibi. 3. Tüketici sorunları hakem heyeti tarafından verilen kararlara karşı hangi süre içinde, nerede, hangi yola başvurulur? A. 15 gün içinde tüketici mahkemesinde itiraz edilir. B. 2 hafta içinde bölge adliye mahkemesinde istinaf yoluna başvurulur. C. 10 gün içinde asliye ticaret mahkemesinde itiraz edilir. D. 10 gün içinde tüketici mahkemesinde şikayet yoluna başvurulur. E. 15 gün içinde Yargıtay'da temyiz yoluna başvurulur. Yanıt A. 15 gün içinde tüketici mahkemesinde itiraz edilir. 4. Şekli mecburi dava arkadaşlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Şekli mecburi dava arkadaşları hakkında ayrı ayrı hüküm verilebilir. B. Şekli mecburi dava arkadaşları birbirlerinden bağımsız olarak kanun yoluna başvurabilirler. C. Şekli mecburi dava arkadaşlığı sadece davalı tarafta yer alan dava arkadaşları bakımından söz konusu olabilir. D. Şekli mecburi dava arkadaşlarından biri duruşmaya gelmezse diğeri tek başına ve kendi adına usul işlemi yapabilir. E. Şekli mecburi dava arkadaşları usul işlemlerini ancak birlikte yapabilirler. Yanıt E. Şekli mecburi dava arkadaşları usul işlemlerini ancak birlikte yapabilirler. 5. Bir davada tarafların dava ve cevap dilekçesinde ileri sürdükleri iddia ve savunmaların dayandığı maddi olguların, vakıaların doğru olup olmadığının mahkemece araştırıldığı temel aşama aşağıdakilerden hangisidir? A. Layihalar teatisi, B. Tahkikat, C. Sözlü yargılama, D. Ön inceleme, E. Hüküm. Yanıt B. Tahkikat. 6. Davacı bir mahkemede dava açtıktan sonra bu davayı karşı tarafın muvafakati ile ne zamana kadar geri alabilir? A. İlk derece mahkemesi nihai kararını verinceye kadar. B. İlk derece mahkemesinde tahkikat sona erinceye kadar. C. Mahkemenin hükmü kesinleşinceye kadar. D. Dava dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilinceye kadar. E. Davalının ikinci cevap dilekçesi davacıya tebliğ edilinceye kadar. Yanıt C. Mahkemenin hükmü kesinleşinceye kadar. 7. Bir davada dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmişse, işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak 3 ay içinde yenilenmeyen davalar hakkında aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğar? A. Dava esastan reddedilir. B. Dava usulden reddedilir. C. Taraflara davayı yenilemeleri için son kez bir ay süre verilir. D. Dava açarak takip etmeyen taraf mahkemece resmen tazminata mahkum edilir. E. Dava açılmamış sayılır. Yanıt E. Dava açılmamış sayılır. 8. Aynı yargı çevresinde yer alan, aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davaların aralarında bağlantı bulunması nedeniyle birleştirilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Davanın her aşamasında birleştirme kararı verilebilir. B. Davalar ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilir. C. Birleştirme kararı ikinci davanın açıldığı mahkeme tarafından verilir. D. Birleştirme kararı diğer mahkemeyi bağlar. E. Birleştirme kararı ancak tarafların talebi üzerine verilebilir. Yanıt E. Birleştirme kararı ancak tarafların talebi üzerine verilebilir. 9. Bir davada uygulanması söz konusu olan bir kanun hükmünün anayasaya aykırı olduğunu iddia edilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açılmasına karar veren ilk derece mahkemesi bakmakta olduğu dava hakkında aşağıdaki kararlardan hangisini verir? A. Anayasaya aykırılık konusunu bir ön sorun olarak inceler ve karara bağlar. B. Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekletici mesele yapar. C. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal davası hakkında karar verilinceye kadar dosyanın işlemden kaldırmasına karar verir. D. Kanun hükmünün anayasaya aykırı olması nedeniyle davayı esastan reddeder. E. Kanun hükmünün anayasaya aykırı olması nedeniyle davayı usulden reddeder. Yanıt B. Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekletici mesele yapar. 10. Bir davada uyuşmazlığın çözülmesi için önemli olan bir delil mahkemenin yargı çevresi dışında bulunmaktaysa ve mahkemeye getirilmesi mümkün değilse o delillerin toplanması için aşağıdaki yollardan hangisine başvurulur? A. İstitbab, B. İhtiyati tedbir, C. İstinabe, D. Delil tespiti, E. Keşif. Yanıt C. İstinabe. 11. Aşağıdakilerden hangisi yargılamanın iade sebeplerinden biri değildir? A. Dava şartlarına aykırı olarak karar verilmiş olması. B. Vekil olmayan kimseler huzuruyla davanın görülmüş olması. C. Lehine karar verilen tarafın hükme etki eden hileli bir davranışta bulunması. D. Bilir kişinin kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu sabit olması. E. Yargılama sırasında elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması. Yanıt A. Dava şartlarına aykırı olarak karar verilmiş olması. 12. Temyiz yoluna başvurunun icraî etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Kişiler hukukuna ilişkin karara karşı temyiz yoluna başvurulması hükmün icrasını durdurur. B. Temyize başvurulması kural olarak ilk derece veya bölge adliye mahkemesi kararlarının icrasını durdurur. C. Aile hukukuna ilişkin kararlara karşı temyize başvurulmuşsa bu kararlar kesinleşmedikçe icra edilemez. D. Taşınmaz mal üzerinde aynı hak değişikliğine yol açabilecek kararlara karşı temyize başvurulmuşsa bu kararlar kesinleşmedikçe icra edilemez. E. Nafaka ödenmesine ilişkin mahkeme kararlarına karşı temyize başvurulmuşsa icranın geri bırakılması yoluyla dahi icra takibi durdurulamaz. Yanıt B. Temyize başvurulması kural olarak ilk derece veya bölge adliye mahkemesi kararlarının icrasını durdurur. 13. Hukuk mahkemeleri kanununa göre kural olarak istinafa başvurma süresi ne kadardır? A. 1 hafta, B. 2 hafta, C. 20 gün, D. 3 hafta, E. 2 ay. Yanıt B. 2 hafta. 14. Aşağıdaki kararlardan hangisi istinafa tabi değildir? A. Hakem kararları, B. Çekişmesiz yargı kararları, C. Mahkemelerce verilen nihai kararlar, D. İhtiyati haciz kararları, E. İhtiyati tedbir kararları. Yanıt A. Hakem kararları. 15. İhtiyati tedbir yargılaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. İhtiyati tedbiri talep edenin tedbir alınmasını gerektiren sebepleri yaklaşık olarak ispat etmesi yeterlidir. B. İhtiyati tedbire karar verilmesi için varlığı gerekli ihtiyati tedbir sebeplerinin ispatı bakımından aranan ispat ölçüsü düşürülmüştür. C. İhtiyati tedbir kararı verilebilmesi için kural olarak talepte bulunanın teminat yatırması gerekir. D. Mahkeme mutlaka duruşma yaparak karşı tarafı dinledikten sonra ihtiyati tedbir kararı verebilir. E. İhtiyati tedbir talep eden tarafın dayandığı ihtiyati tedbir sebeplerini ve türünü dilekçesinde açıkça belirtmesi gerekir. Yanıt D. Mahkeme mutlaka duruşma yaparak karşı tarafı dinledikten sonra ihtiyati tedbir kararı verebilir. 16. İlk derece mahkemesi tarafından verilen ihtiyati tedbir talebinin reddi kararına karşı aşağıdaki yollardan hangisine başvurulur? A. Şikayet, B. İtiraz, C. Temyiz, D. İstinaf, E. İptal davası açma. Yanıt D. İstinaf. 17. Uyuşmazlığın çözümü için gerekli olan delillerin kaybolma tehlikesi varsa, delillerin zamandan önce toplanarak güvence altına alınmasını sağlamak için aşağıdaki yollardan hangisine başvurulur? A. Tespit davası, B. İhtiyati tedbir, C. İhtiyati haciz, D. Keşif, E. Delil tespiti. Yanıt E. Delil tespiti. 18. Hakem kararındaki belirsizliklerin veya çelişkilerin giderilmesini isteyen taraf aşağıdaki yollardan hangisine başvurur? A. İptal davası açar, B. İstinaf yoluna başvurur, C. Kararın düzeltilmesini talep eder, D. Kararın tavzihini talep eder, E. Tamamlayıcı karar verilmesini talep eder. Yanıt D. Kararın tavzihini talep eder. 19. Aşağıdaki uyuşmazlıklardan hangisi hakkında tahkim yoluna gidilebilir? A. İsim değişikliği talebi, B. Babalık davası, C. Haksız fiilden kaynaklanan maddi tazminat davası, D. Taşınmaz mal hakkında tapu iptali ve tescil davası, E. Boşanma davası. Yanıt C. Haksız fiilden kaynaklanan maddi tazminat davası. 20. Bölge Adliye Mahkemesi'nin hakem kararlarının iptal davası hakkında verdiği kararlara karşı aşağıdaki yollardan hangisine başvurulur? A. Temyiz, B. İtiraz, C. İstinaf, D. Şikayet, E. Karar düzeltme. Yanıt A. Temyiz. Kitabın sonu. 13 Ekim 2016, sayfa 138.